Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdi Özdağ ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Gelin hep birlikte ülkemizdeki akıllı telefon dünyasını kabaca ele alalım. Kullanıcısına katma değer sunabilen, performanslı ve iyi bir kamera deneyimine sahip olan telefonlara daha önce olmadığı kadar çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Dolayısıyla marka ve model fark etmeksizin az önce söylediğim şeyleri hangi model sunuyorsa bu ekranlarda yeri hazır. Çünkü benim amacım fiyat performans oranı iyi, erişilebilirliği yüksek, kullanıcısını yarı yolda bırakmayacak telefonları ekranlarınıza getirebilmek. Onları göstermeye ben hazırım. Gelsinler ve hep birlikte değerlendirmeyi alalım. Anlatacağım telefon işte böyle bir telefon. Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin yeni nesil orta seviye akıllı telefon modeli olan Redmi Note 8 Pro'yu kullanma şansına kaldım. Bu video çerçevesinde belki de Türkiye'de ilk defa detaylı bir yorumlamasını yapacağız. Çünkü hem telefonla oyun oynadım, fotoğraflar çektim, performansını analiz edecek bazı ölçümlerde bulundum ve belli bir süre geçirdiğim için Redmi Note 8 Pro neler vaat ediyor, ilk bakış seviyesinde bunları birazdan konuşuyor olacağız. Ama bence daha da önemli olan nokta şu: Redmi Note 7 Pro resmi olarak ülkemiz topraklarına giriş yapmamıştı ama Xiaomi stratejiyi değiştirdi ve Redmi Note 8 Pro ülkemizde de önümüzdeki günlerde resmi olarak yaygın şekilde piyasaya çıkmış olacak. Bu önemli çünkü Redmi Note 8 Pro gerçekten sahip olduğu özelliklerle oldukça vaatkar bir telefon. Sevgili dostlar, hiç merak etmeyin, pek çok detaydan bahsedeceğiz. En önemli konuların üzerinden tek tek geçeceğiz ama öncesinde tasarımla başlayalım isterseniz. Redmi Note 8 Pro'yu elinize alıp şöyle bir baktığınız zaman tasarım konusunda radikal, yepyeni bir anlayışa sahip olmadığını söyleyebilirim. Çünkü genel görünüm itibariyle akıllı telefon dünyasında son 1-1,5 yılın belki de en büyük tasarım akım haline dönüşen su damlası formunda çentik tasarımını baz alıyor. Buna ek olarak tıraşlanmış alt, üst ve kenar çerçeveler sayesinde telefonun ekran kasa oranı oldukça iyi ve baktığınız zaman büyük oranda ekranla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama gerek ahengi gerekse de genel tasarım profiliyle hem Xiaomi'nin ürün gamındaki güncel bazı modelleri hem de rakip bazı markaların çeşitli modellerine benzediğini söyleyebilirim. Ama arka tarafa geçildiği zaman işler değişiyor. Arkadaki tasarım anlayışı bu telefonun adeta kimliği niteliğinde. En dikkat çekici detay da kuşkusuz kamera bölümü. Çünkü Redmi Note 8 Pro'da 1 değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 tane kamera bulunuyor. Ve bu kısım gerçekten oldukça göz alıcı görünüyor. Ama ilginç bir detay var. 4 kameranın 3 tanesi kendi içerisinde aynı kamera bölümünü paylaşırken 4. kamera o bölümde değil, hemen yan tarafa alınmış LED flash'la alt üstü dizilmiş durumda. Kameraların yeteneklerinden birazdan bahsedeceğim ama 4'lü kamera konfigürasyonu bir miktar dışa çıkıntı yapıyor. Bunda muhtemelen 64 megapiksellik görece büyük sensörün etkisinden bahsedebiliriz. Açıkçası 8.8 milimetrelik kasa kalınlığını dikkate aldığımız zaman acaba arka taraf çıkıntısız olabilir miydi diye insan düşünmeden edemiyor ama telefonun sahip olduğu çok sayıda kamera ve bu kameralardan bir tanesinin 64 megapiksellik oldukça yetenekli ve vaatkar bir kamera olduğunu dikkate aldığımız zaman sanırım pek çok kişi bu tasarım detayını görmezden gelebilir. Zaten kılıf kullanacakları için herhangi bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Buna ek olarak az önce bahsettiğim ve telefon 8.8 milimetre kalınlığında biraz da tasarımı etkileyen fiziksel ölçülere bakalım isterseniz. Ağırlık olarak 200 gramlık bir ağırlığımız var. Yani kalınlık ve ağırlığı dikkate aldığımız zaman bu telefon akıllı telefon dünyasındaki en ince ya da en hafif telefonlardan birisi değil ama sahip olduğu özelliklerle orantıladığımız zaman pek çok kişi için makul sayılabilecek değerlerden bahsedebiliriz. Çünkü telefonların ağırlığını etkileyen temel faktörlerden birisi batarya ve Redmi Note 8 Pro tam 4500 mAh kapasiteli görece büyük bir pile sahip. Kendi sınıfındaki rakiplerini dikkate aldığımız zaman bayağı büyük bir pile sahip. Evet, farklı segmentlerde çeşitli modeller var, daha büyük pile sahip olan ya da benzer pil kapasitesiyle gelen ama Redmi Note 8 Pro'nun sınıfına dikkate aldığımız zaman rakipler arasında gerçekten büyük piliyle ses getirebilecek bir kıvama sahip olduğundan söylemek gerekiyor. Telefonun üst bölümünde Xiaomi'de sevdiğim bir detay devam ediyor. Bir infrared sensörümüz var. Yani bu telefonda kızılötesi özelliği bulunuyor. Kullanmak isteyenler uyumlu bir cihazın karşısında Redmi Note 8 Pro'yu uzaktan kumanda gibi kullanarak o cihaz artık neyse, bu televizyon olabilir ya da bazı başka cihazlar da olabilir, Redmi Note 8 Pro üzerinden kontrol edebileceksiniz. Buna ek olarak bir de yanında mikrofon bulunuyor. Alt kısma geçildiği zamansa burada 3.5 mm kulaklık konnektörümüz, USB tip C portumuz ve bir adet de hoparlörümüz bulunuyor. Bir adet hoparlör önemli. Redmi Note 8 Pro'da stereo ses sistemi bulunmuyor. Tek bir hoparlör var. Açıkçası bu telefonu daha çok dışarıda kullanma şansı yakaladığım için hoparlör başarım anlamında tam anlamıyla olgunlaşmış bir kanaate sahip olmasam da bende bıraktığı ilk izlenim itibariyle ses çıkış gücü yüksek bir hoparlör olduğunu söylemem gerekiyor ama daha detaylı fikir ve analizlerimi telefon elime ulaştıktan sonra bir kez daha üzerinden geçeceğimiz detaylı inceleme videosunda zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Tekrar arka kısma geçelim isterseniz. Burada bir parmak izi okuma sensörü bulunuyor. Evet, bu telefon kendi fiyat segmentinde bazı rakiplerinden farklı olarak ekrandan parmak izi okuma özelliği bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Geleneksel biyometrik okuma sensörü telefonun arka kısmında karşımıza çıkıyor ama güzel olan detay şu: bir Xiaomi klasiği olarak parmak izi okuma sensörü son derece hızlı çalışıyor. Biyometrik güvenlik seviyesinde aynı zamanda Ön kamera üzerinden yüz tanımayla kilit açma fonksiyonu da bulunuyor ve tabii ki bu özellik yazılım tabanlı, algoritma merkezli bir teknolojiyle çalışıyor. Bazı üst seviye telefonlarda gördüğümüz, Xiaomi'de de gördüğümüz üstelik özellikle Explorer Edition serisi telefonlarda karşımıza çıkan donanımsal yüzün 3 boyutlu modellemesini yaparak çalışan bir teknoloji olmasa da oldukça hızlı çalışan bir yüz tanıma sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim. Mümkün olduğu kadar da güvenli çalışıyor ama özellikle ışığın zayıfladığı noktalarda işlevselliğinde zayıflama gözlemleyebiliyorsunuz. Bu bağlamda belki arka taraftaki parmak izi okuyucuyu kullanmak isteyebilirsiniz. Bu arada merak edenler için şunu söyleyeyim. Parmak izi okuma sensörünün yeri iyi. Erişmekte ve kullanmakta çok fazla zorluk yaşamıyorsunuz. Zaten dokunur dokunmaz sistem kilidi açarak işlevini yerine getirmiş oluyor. Hazır erişimden bahsetmişken telefonun fiziksel kontrol butonları sağ tarafta karşımıza çıkıyor. Üst tarafta ses kontrol düğmeleri, alt tarafta da güç düğmemiz bulunuyor ve bunlara erişmesi de bence kolay, çok zor değil. Sonucunda büyük bir telefona bakıyoruz. 6.53 inç boyutundaki 19.5:9 görüntü oranına sahip olan ekran biraz dar ve uzun. İşte bu kimi zaman kullanıcıların butonlara erişmesini zorlaştırabilir ama Xiaomi'nin pozisyonlaması bence kötü değil. Erişim anlamında ben şahsen kullanırken herhangi bir zorluk yaşamadım. Kasa ve malzeme kalitesinden de biraz bahsedeyim isterseniz. Bu telefonda ön ve arka taraf cam. Aslında sandviç tasarım anlayışını baz alıyor. Yani üstte ve alttaki materyaller aynı. Telefon daha doğrusu önü ve arkasındaki materyalleri aynı gibi düşünebilirsiniz. Ön taraf cam, arka taraf cam. Her iki tarafta da Redmi Note 7 Pro'da olduğu gibi Gorilla Glass 5 ile koruma sağlanmış durumda ve araya da bir taşıyıcı iskele sistemi giriyor. Bu üst seviye bazı telefonlardan farklı olarak metal değil, plastik. Çerçevenin plastik olması elde tutuş anlamında bir hissiyat farkı yaratıyor mu derseniz eğer ben de böyle bir sonuç doğurmadım. Açıkçası Note 8 Pro'nun böyle bir sonuç doğurmamasının arkasındaki motivasyona bakıldığı zamansa malzeme kalitesinin, işçiliğinin ve genel tutuş ergonomisinin oldukça iyi ayarlanmış olmasını örnek olarak gösterebilirim. Tasarım kısmını toparlamam gerekirse Redmi Note 8 Pro genel görünümü itibariyle hoş, güzel görünen bir telefon ama arka taraf cam olduğu için aslında kayganla bir telefon, kaymaya meyilli bir telefon. Örneğin evde televizyon izlerken koltuk üzerine hafif bir mail varsa koltuğa bıraktığınız zaman düşebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ama bunun dışında malzeme kalitesi, içlik ve diğer detaylarıyla kendi fiyat seviyesinin daha üstünde bir hissiyat yaratmayı başarıyor kullanıcısında Redmi Note 8 Pro. Bu bağlamda ben gerçekten telefonu beğendim. Evet, tasarım kısmıyla ilgili söyleyebileceklerim 3 aşağı 5 yukarı böyle. Şimdi isterseniz donanım tarafına geçelim ve ekranla başlayalım. Az önce de ifade ettiğim üzere 6.53 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğe sahip olan 19.5:9'a görüntü oranında bir ekranımız var. Bu ekran IPS tabanlı bir ekran. AMOLED panel kullanmıyor. Açıkçası AMOLED panel kullanımının belli başlı bazı avantajlarından bahsedebiliriz. Özellikle pil tarafında oluşturduğu stresin daha kontrol edilebilir olması, belli başlı kullanım senaryoları, örneğin dark mode gibi karanlık teması gibi yeni özelliklere daha uyumlu, sürekli açık ekran fonksiyonu anlamında daha yatkın bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz belki ama Redmi Note 8 Pro için şunu söyleyebilirim ki sahip olduğu ekran oldukça başarılı ve pek çok kullanıcıyı fazlasıyla mutlu edebilir. Çözünürlük tarafını merak edenler olabilir. Bu telefonda Full HD Plus çözünürlük var ve telefonun fiyat segmentini dikkate aldığımız zaman oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hatta orta seviye telefonlar için Full HD Plus bence altın oranı oluşturuyor. Yavaş yavaş belki teknolojinin gelişimine bağlı olarak daha yüksek çözünürlükte ekranları belki biraz daha alt seviyelerde görmeye başlayabiliriz ama şunu unutmamak gerekiyor ki çözünürlüğün daha yüksek olması her zaman daha iyi bir deneyim olacağı anlamına gelmiyor. Eğer agresif çözünürlük seviyelerine çıkacaksanız sahip olduğunuz grafik işlem biriminin onu besleyebileceğinden emin olmanız gerekiyor. Kullandığınız pil kapasitesinin tüm kullanım senaryolarında ideal pil performansından geri kalmayacağından emin olmanız gerekiyor ve buna ek olarak sadece panelin çözünürlüğe bağlı olarak maliyetleri çok ciddi derecede arttırmayacağından emin olmanız gerekiyor. Dolayısıyla Redmi Note 8 Pro tüm bu kriterler çerçevesinde ekran seviyesinde iyi bir paketle gelmeyi başarıyor. Parlaklık bence en önemli konulardan birisi olmalı çünkü açık hava kullanımı için parlaklığın genel deneyime etkisi büyük ve ben az önce de ifade ettiğim üzere yine bu telefonu büyük oranda dışarıda kullanma şansı yakaladım ve şunu söyleyebilirim ki telefon özellikle otomatik olarak en yüksek parlaklık seviyesinde açık hava kullanımı için yeterli bir deneyim sunmayı başarıyor. Hatta bana soracak olursanız kendi fiyat segmenti açık hava kullanımı en iyi telefonlardan birisi olabilir Redmi Note 8 Pro. Ben de uyandırdığı ilk izlenim bu şekildeydi. Telefon Türkiye'de piyasaya çıktıktan sonra zaten bir numunesi bana gelecek. Daha detaylı bakarız ama birkaç saatin ötesinde yakalama şansı bulduğum kullanım deneyimlerim esnasında ben de uyandırdığı izlenim bu şekildeydi. Üstelik ekranda HDR desteği de var. Yani yüksek dinamik aralığa sahip olan bir ekranımız var. En beyazla en koyu arasında renk üretim kabiliyeti iyi. Parlaklığı iyi yönetebiliyor ve genel olarak bakıldığı zaman keskinliği iyi ayarlanmış, görüş açıları hiç fena olmayan bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Redmi Note 8 Pro'nun sahip olduğu IPS tabanlı 6.53 inç boyutundaki LCD ekran için. Gelelim performans kısmına. Bana soracak olursanız Redmi Note 8 Pro'nun donanım seviyesinde teknik olarak en fazla ayrıştığı konu sahip olduğu işlemci. Çünkü MediaTek ile işbirliğine giden Xiaomi, MediaTek'in oyun odaklı telefonlar için geliştirmiş olduğu yeni nesil Helio G90T chipsetini kullanan ilk üretici oldu ve Xiaomi dünyasında bu chipsete sahip olan ilk telefon da Redmi Note 8 Pro olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu chipsetin detaylarına çok fazla inmeyeceğim çünkü Helio G90T için ayrı bir videoda pek çok detayı zaten konuşuyor olacağız ama şöyle söyleyebilirim. Evet, yine 8 çekirdekli bir işlemciye bakıyoruz. Evet, kendi içerisinde kümelenmiş bir tasarımdan bahsediyoruz. Kümeleme içerisinde 2 çekirdek ARM'ın yüksek performans tasarımını baz alıyor. Hangi tasarımdan bahsediyoruz? Cortex-A76 tasarımından bahsediyoruz. Evet, şu günlerde Cortex-A77 de üreticilerin kullanımına hazır bir şekilde ARM tarafından duyurulmuş durumda ama örneğin Huawei tarafı da Kirin 990 platformunda Cortex-A77 yerine yoluna Cortex-A76 ile ilerlemeyi tercih etmişti. Bakıldığı zaman yüksek performans tasarımına sahip olan bu 2 çekirdek 2050 MHz'de çalışıyor. Geriye kalan çekirdeklere bakıldığı zamansa bunlar ARM'ın Cortex-A55 çekirdek tasarımını baz alıyor ve 2000 MHz yani 2 GHz'de çalıştıklarını söyleyebilirim. Grafik tarafındaysa yine bir ARM çözümü olan Mali-G76 grafik biriminin 4 çekirdekli konfigürasyonu var. Mali-G76 bugün en kaslı tasarımlarda da karşımıza çıkan platform olarak yorumlanabilir. Çünkü bakıldığı zaman Samsung tarafında da Huawei tarafında da ARM'ın Mali-G76 grafik birimi kullanılıyor yeni nesil işlemci tasarımlarında. Huawei tarafı Kirin 990'dan Mali-G76'nın 16 çekirdekli versiyonunu kullanırken Samsung mevcut telefonlarındaki, üst seviye telefonlarındaki işlemcilerinde 12 çekirdekli versiyonunu kullanıyor. MediaTek daha fiyat performans odaklı oyun telefonlarını hedeflediği için Helio G90T'de aynı grafik biriminin 4 çekirdekli versiyonunu kullanıyor. Performans olarak yorumlamam gerekirse zaten şu an birkaç tane performans tablosunu görüyorsunuz. Kendi sınıfı için oldukça iyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Zaten Helio G90T'nin doğrudan rakip aldığı platform aslında Qualcomm tarafında Snapdragon 730G arkadaşlar ve onunla kıyaslandığı zaman gerçekten oldukça vaatkar bir platform olduğunu söylemem gerekiyor. Aynı zamanda 12 nanometre üretim geometrisine sahip ve MediaTek'in son dönemde en fazla yatırım yaptığı alanlardan birisi olan yapay zeka hesaplama konusunda da yine MediaTek'in sahip olduğu tüm teknolojileri bünyesinde barındıran bir platforma bakıyoruz. Dolayısıyla güçlü ve yetenekli bir platformumuz var. MediaTek söz konusu olduğu zaman termal başarım ve güç tüketimi gibi konular akıllara gelebiliyor. Birincisi güç tüketimi konusunda Xiaomi oldukça iddialı. Ben tam anlamıyla %100 pil doluluk seviyesinden tamamıyla telefon kapanana kadar batarya performansını gözlemleyebilme şansı yakalayamasam da en nihayetinde bu telefonda 4500 mAh kapasiteli büyük bir batarya var ve MediaTek Helio G90T'de yüksek performanslı platformlar seviyesinde MediaTek'in şu ana kadar geliştirmiş olduğu en verimli işlemci tasarımı arkadaşlar. Tabii ki aynı kasa içerisinde yani işlemci haricinde tüm özellikleri aynı olan iki telefon içerisinde MediaTek Helio G90T ve Snapdragon 730G'nin pil performansının etkilerini gözlemlemek gerekebilir belki ama bunu yapmak çok kolay olmadığı için şu aşamada şunu söyleyebilirim ki Helio G90T doğrudan doğruya 730G'yi baz alıyor ve işlemci performansı, grafik performansı ve genel verimlilik olarak MediaTek rakibinden çok daha iyisini sunduğunu söylüyor. Bu arada termal başarım demişken bazılarınız termal throttling performansını merak edebilir ama dediğim gibi Helio G90T için zaten bu konuların hepsini kapsayan detaylı bir videoyu sizlerle paylaşacağım. Fakat özellikle oyun esnasında ki ben PUBG'yi kullandım sevgili arkadaşlar. Hani rahatsızlık verecek, kullanıcısını üzecek bir ısınma, fiziksel olarak kasa dışına yansıyan bir ısınmayı ben gözlemlemedim açıkçası. Evet, gelelim kamera kısmına. Bu telefonun pazarlaması esnasında muhtemelen en çok göreceğimiz detay telefonun sahip olduğu kamera. Çünkü 64 megapiksel kamerasıyla aslında bu anlamda ülkemizdeki ilk model olacak. Dolayısıyla yüksek çözünürlük çoğu kullanıcı için cezbedici bir faktör olarak kulağa hoş geldiğinden dolayı biz bu telefonun pazarlaması esnasında bol bol 64 megapiksel vurgusu göreceğiz gibi. Şimdi ne dedim? Bu telefonda 4 tane kamera var. Bunlar en üstte makro, altında 64 megapiksellik yeni nesil Samsung sensörünü kullanan kamera, onun altında ultra geniş kamera ve yan tarafta da bir de derinlik bilgisini toplayan kameramız var. Telefoto kamera bu telefonda bulunmuyor. Tercihi o yönde kullanmamışlar sevgili arkadaşlar ve tabii ki ön tarafta da bir tane 20 megapiksel çözünürlüğünde selfie kameramız var, öz çekim kameramız var. Bunların hepsiyle ilgili kısaca deneyimlerimden bahsedeceğim ama önce 64 megapiksellik kameraya bakalım isterseniz. Burada kullanılan Samsung sensör 1/1.7 inç boyutunda bir sensör arkadaşlar. Görece büyük bir sensöre bakıyoruz. Zaten yüksek çözünürlük söz konusu olduğu zaman da teknik olarak beklentimiz bu yöndeydi ve sensörün diğer özelliklerine bakıldığı zaman 0.8 mikron büyüklüğünde piksellerden oluştuğunu görmekteyiz. Aynı zamanda piksel bindirme yönteminden istifade ediyor. Yani 4 pikseli tek bir piksel gibi kullanarak özellikle ışığın azaldığı ya da kaybolmaya başladığı durumlarda daha iyi fotoğraflar çekebilecek teknik altyapıyı da bünyesinde barındırıyor. Böyle bakıldığı zaman bu telefon 4 pikseli bir piksel gibi kullanabildiği için 16 megapiksel görüntülere imza atabiliyor sevgili arkadaşlar ve f1.9 diyaframla geliyor. Bunu da son bir not olarak ekleyelim. eklemiş olayım. Diğer kameralara bakıldığı zaman ultra geniş açı kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyaframla geliyor. Bu kameraya güç veren sensör 1/4 inç büyüklüğünde ve sensördeki pikseller 1.12 mikron. Diğer taraftan makro kameraya bakıldığı zaman 2 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu görmekteyiz. Derinlik bilgisini toplamakla mükellef olan kamerada yine 2 megapiksel çözünürlüğünde, hatta teknik verilere bakıldığı zaman derinlik bilgisini toplayan kamera ve makro kameranın ortak özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her ikisi de 1/5 inç boyutunda sensöre sahip ve her ikisi de sensör seviyesinde 1.75 mikronluk piksellerden oluşuyor sevgili arkadaşlar. Tabii deneyim söz konusu olduğu zaman 64 megapiksellik kamera gerçekten detay zenginliği oldukça yüksek çözümlere imza atıyor. Ortaya çıkan fotoğraflara birkaç defa zoom girdiğiniz zaman bile karşınıza çıkan detayların oldukça keskin ve fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle iyi ışık koşullarında 64 megapiksellik kameranın gerçekten son derece iyi işlere imza attığını söyleyebilirim. Bazı yerlerde acaba keskinliği biraz fazla mı uyguluyor diye insan bazen tereddüte kapılmıyor değil. Ama genel anlamda ortaya çıkan görüntülerin detay zenginliği anlamında oldukça doyurucu olduğunu söyleyebilirim. Çektiğiniz fotoğrafa birkaç defa yaklaştığınızda bile ortaya çıkan görüntü özellikle geçen yılın 48 megapiksellik kamera sensörüyle kıyaslandığı zaman hallice çok daha iyi sevgili arkadaşlar. Ama tabii dosya boyutu önemli burada. 64 megapiksellik bir kayıt yapmak isterseniz 15-20 megabayt seviyesinde bir dosya boyutunu göze almanız gerekiyor. Dolayısıyla yer anlamında fazlasıyla geriye ihtiyacınız var. Eğer sürekli 64 megapiksellik fotoğraf çekme niyetindeyseniz bu telefonun 64 GB'lık olan versiyonu değil de 128 GB'lık versiyonu almanızda fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bolca çekmek isteyeceksiniz ve çekmek istediğiniz zaman büyük dosya boyutu belli bir yerden sonra kapasite kullanımı anlamında bir takım sorunları da beraberine getirebilir. Ultra geniş açı kamera benim telefonla kullanmaktan en çok keyif aldığım kameralardan bir tanesi. Zaten bu sene yeni nesil iPhone 11'lerle birlikte Apple da bu konseptle kamera kullanmaya başladı sevgili arkadaşlar. Bu telefonun ultra geniş açı performansına bakıldığı zaman hiç fena değil. Kenarlarda bir miktar ışığa bağlı olarak kumlanma etkisini görebiliyorsunuz bazı anlarda ama genel olarak başta sosyal medya paylaşımı olmak üzere yeterli bir kabiliyete sahip olduğunu söyleyebilirim. Makro kamera zaten mümkün olduğu kadar yakından detay çekmenizi sağlıyor. Ha, makro kamerayla ilgili şunu söylemem gerekiyor sevgili dostlar. Evet, çok yakından belki görüntü çekimine izin veriyor ama zaten 64 megapiksellik bir kamera olduğu için yaklaşabildiğiniz kadar 64 megapiksel kamerayla yaklaşıp bir fotoğraf çektikten sonra o fotoğrafı zoom girdiğiniz zaman da epey kullanışlı, oldukça yakın görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bu da telefonun sunduğu esnek kullanım şekillerinden birisi olarak değerlendirilebilir söz konusu kamera yetenekleri olduğu zaman. Redmi Note 8 Pro'da gece modu da var. Düşük ışık koşullarında ya da gece çekim yapmanıza izin verebiliyor. Açıkçası yaptığım denemeler çerçevesinde şunu söyleyebilirim. Evet, üst seviye telefonların sahip olduğu gece modu performansını beklememek gerekiyor belki ama Redmi Note 8 Pro pek çok koşulda kullanabileceğini gece fotoğraflarına imza atabiliyor. Bu alanda da gece modu bence hiç fena çalışmıyor. Evet, kusurlarından bahsedebiliriz. Belki gece modu çerçevesinde görülebilir detay zenginliği biraz daha yüksek olabilir. Renklerle ilgili belki ufak tefek ayarlamalar yapılabilir ama ortaya çıkan sonuç beni tatmin etmeyi başardı. Dediğim gibi üst seviye telefonlarda çok daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor belki ama Redmi Note 8 Pro en nihayetinde orta segment bir telefon. Portre modu bence önemli. Xiaomi'nin son dönemde bence en fazla gelişim gösterdiği alanlardan birisi portre çekimi ve bu telefonun 20 megapiksellik ön kamerasıyla yaptığım portre çekimlerinde gerek detay zenginliği, gerek obje ve arka planın ayrılması, gerekse de renk üretim doğruluğu anlamında büyük keyif aldığımı söylemem gerekiyor. Söz konusu kamera olduğu zaman portre muhtemelen Redmi Note 8 Pro'nun en güçlü olduğu özelliklerden birisi olacak sevgili dostlar. Video çekimi tabii ki önemli bir konu. Redmi Note 8 Pro 4K'da 30 kare saniye video çekebildiği gibi arzu ederseniz örneğin 720p çözünürlüğünde 960 fps'e yavaşlatılmış görüntüye de imza atabiliyorsunuz. 4K için şunu söyleyebilirim. Genel olarak makul bir video performansı sunabiliyor. Bence renk üretimi anlamında biraz sıcak, biraz Samsung vari bir görüntü ortaya koyuyor. Belki daha doğal renk üretim optimizasyonu yapılabilir. Belki bir yazılım güncellemesiyle renklerin doğruluğu konusunda bir adım atılabilir ama ortaya çıkan genel görüntü oldukça iyi. Stabilizasyon konusundaysa bu telefonun o isyan optik görüntü sabitleme özelliği bulunmuyor. Elektronik stabilizasyon çalışıyor. Yani çok büyük beklentilere girmeyin o konuda. Ama videoda 4K'da eğer video çekmek isterseniz, sabit çekim yapmak isterseniz sonuç çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli olacaktır. Hele ki daha alt seviye bir telefondan bu telefona geçecekseniz 4K 30 kare saniye video performansı çoğunuzu herhangi bir sıkıntı çıkarmadan mutlu edecektir diye düşünüyorum. Biraz yazılım kısmına bakalım isterseniz. Bu telefonda Android 9 üzerinde Xiaomi'nin kendi arayüzü olan MIUI 10 çalışıyor. Oldukça çizgisel ve tepkisel çalışan bir arayüz olduğunu söyleyebilirim. Zaten 6 GB RAM'e sahip olan telefonda arayüz oldukça efektif çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Buna ek olarak tabii daha önce bir Xiaomi telefon kullandıysanız ya da hali hazırda MIUI 10 güncellemesini almış bir Xiaomi telefona sahipseniz arayüz büyük oranda tanıdık gelecektir diye düşünüyorum. Tema desteğiyle özelleştirebiliyorsunuz. Buna ek olarak pek çok fonksiyonu Buna ek olarak pek çok fonksiyona müdahale edebilmeniz mümkün. Ayarlar kısmına girildiği zaman pek çok özelliği değiştirebiliyorsunuz. Oyun modu çerçevesinde oyun esnasında rahatsız edilmeme gibi fonksiyonlardan istifade edebiliyorsunuz ve farklı pil kullanım modlarından birisini devreye sokarak yine telefonun daha verimli çalışmasına olanak tanıyabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Güzel çalışan, hızlı çalışan, performansı iyi, tempolu bir arayüze sahip olduğunu görmekteyiz. Redmi Note 8 Pro'nun zaten kademeli olarak Android 10 ve Android 10 üzerinde MIUI 11 güncellemesinde alacaktır. Elimde bir tarih bilgisi yok ama yeni nesil bir telefon olarak Xiaomi bu telefon içine bu güncellemeleri verecektir dostlarım. Telefonun her özelliğini çok detaylıca kullanma şansım olmadı sevgili arkadaşlar ama en çok merak edilen konular çerçevesinde altını çizebileceğim detaylar bu şekildeydi. Temelden zamanla en çok duyacağımız sorulardan birisi Redmi Note 8 Pro'yu mu alayım, Xiaomi Mi 9T modelini mi alayım? Bu konuya 15 Ekim sonrasında çok daha net bir şekilde cevap verebileceğiz. Çünkü 15 Ekim'de Xiaomi'nin Redmi Note 8 serisi Türkiye lansmanı olacak. Muhtemelen Redmi Note 8, Note 8 Pro hatta belki Redmi Note 8A modellerinin Türkiye lansmanı göreceğiz. Fiyatları anlayacağız ve kademeli olarak bu sorulara daha iyi cevap verebileceğiz. Ama şöyle söyleyebilirim, Mi 9T tasarımıyla çok ön plana çıkan bir telefon. Tasarım söz konusu ise eğer Mi 9T orada daha vaatkar bir paketle birlikte geliyor. Buna ek olarak tabii MediaTek'e mesafeli bakan kullanıcılar da olabilir. MediaTek'e mesafeli bakanlar için de Mi 9T Snapdragon 730 platformuyla bir seçenek olabilir ama Redmi Note 8 Pro'ya bakıldığı zaman MediaTek Helio G90T gerçekten çok iyi performans sunuyor. 64 megapiksel kamera yeni bir deneyim alanı açıyor ve buna ek olarak 4500 mAh kapasiteli pille birlikte oldukça güçlü bir donanımın Redmi Note 8 Pro ile birlikte önümüze geldiğinde kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Toparlamam gerekirse benim en çok hoşuma giden detaylar birincisi kamera performansı oldu. Evet, 64 megapiksellik kamera detay zenginliği anlamında yeni bir deneyim alanı oluşturuyor belki ama buna ek olarak gerek video kayıt performansı olsun gerekse düşük ışık performansı olsun orta sınıfta pek çok kullanıcı için yeterli tatminkar bir performans sunacaktır diye düşünüyorum. MediaTek Helio G90T gerçekten vaatkar bir telefon. Zaten MediaTek'in son dönemde bir gelişimi var. Helio P60 ve P70 gibi modellerle beraber iyi bir gelişim kaydetmişlerdi. G90T'de bu yöndeki gelişimi sürdürüyor ve bu telefon performans olarak oldukça iyi bir tablo çizmeyi başarıyor. Aynı zamanda 4500 mAh kapasiteli pilin vaat ettiği genel kullanım süresi de bu telefonun bence artı özelliklerinden birisi olabilir. Tabii pil performans konusundaki deneyimlerimizi detaylı testlerden sonra paylaşacağız. O kısma şimdilik bir soru işareti bırakmakta fayda var ama kağıt üzerinde oldukça vaatkar göründüğünde söylemem gerekiyor. Dostlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken şunu söyleyeyim. Sizler için epey bir uğraşı sonunda belli süre için Redmi Note 8 Pro'yu kullanma şansı yakaladım ve elde ettiğim izlenimler, aldığım notları bu videoda sizlerle paylaşmaya çalıştım. Zaten Türkiye lansmanından sonra cihaz elime ulaştığında farklı videolarla telefonu daha yakından tanımaya ve anlamaya devam edeceğiz. Ben Erdi Özdağ. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Lütfen kendinize iyi bakın. Minnettarım. Vaktiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.